Ayrım 24.
İstanbul Avrupa kıtasındaydı. İstanbul hükümeti Paris'e bir heyet göndermeye karar verir. 1919 yılının Haziran'ındayız. Paris'e gidecek heyetin eşyası tuhaf bir tesadüf olarak demokrasi zırhlısına yüklenmiştir. Paris'e gidenler İttihatçı ve Anadolu düşmanı olmalarına ve Ermeni öldürüşçülüğü suçuyla adam asmalarına güvenmektedirler. Clemenceau bir sözle onların bu türlü hayallerini alt üst eder. Her millet kendi başındakilerin yaptıklarından sorumludur der. Heyet bir kuru vaat bile almaksızın barış şartlarının dikte edileceği günlerde yeniden çağrılacağını öğrenerek İstanbul'a döner. Delegelerden biri Rıza Tevfik'ti. Heyetle beraber elimize geçen Paris gazetelerinde onun bir konuşması çıkmıştı. Anasının bir odalık ve babasının Arnavut olduğunu söyleyen Osmanlı delegesi, İngilizlerden çok şey öğrendim. Fransız medeniyetine tutkunum. Bende his ve fikir itibariyle beğenilecek ne varsa sizindir. Bende fena olan her şeyin kaynağı benim dediğini okuruz. Milliyetçi gazeteler sansür ve terör altında bu sözleri tenkit edebilmek hürriyetinden bile yoksun. Divan-ı Harp ölüm sehpalarıyla baş uçlarında. Serkeş Anadolu, milli sınırlar içinde bütün vatan parçalarının bir bütün olduğu ve ne manda ne himaye fikirlerinin asla kabul edilmeyeceği prensipleri üzerine dayanan davasıyla, İstanbul'da alıp veren binbir çeşit fikir akımları karşısına dikilip durur. Nedir bu Anadolu? Hiçbir şey, henüz birkaç çete. Kimdir başındaki bu Mustafa Kemal? Askerlikten de istifa ettiği için komuta edecek kıtaları kalmayan ve çetelere emir vermek için hiçbir yetkisi olmayan bir adam, fakat bir lider. Daha Temmuz ayında onun ve arkadaşlarının yakalanarak yargılanmak üzere İstanbul'a getirilmeleri emri çıkmıştır. İstanbul'a dönmesi istendiği için askerlikten çekilen Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas kongrelerine bir çeşit milli meclisler karakterini vermiştir. Bu kongrelerin kararlarını yürütmek üzere bir heyet-i temsiliye seçilmiştir. Bu bir hükümet demektir. Reisi de Mustafa Kemal'dir. Gene o sıralarda yeni bir mebusan meclisi seçilmek üzeredir. Hürriyet ve İtilafçılar daha şimdiden seçimin Anadolu'da İttihatçı baskısı altında geçtiğini söyleyerek yeni meclisi İngilizlere jurnal etmektedirler. Fakat dışarıdan bir şey koparamayan, içeride bir itibarı kalmayan damat Ferit Paşa'dan saray da umut keser. Anadolu'daki itaatsizliği önleyebilmek, memleketi padişah etrafında toplamak üzere sessiz bir hamiyetli paşa bulur. Sadrazam yapar. Adı Ali Rıza Paşa. Biz gazetecilere söylediği bir cümlesi hatırımdadır. Bütün dünya demokrasi yaparken biz nasıl aristokrasi yaparız? Rejimler hakkındaki fikri bile bu. Sütunlarımızın siperlerinde nöbet tutan milliyetçiler genişçe bir nefes alıyoruz. Damat Ferit'in hiyanetinden bahsedebiliyoruz. Yakalanıp İstanbul'a getirilmesi için hükümetin emirlerini yayınlayan gazetelerde Mustafa Kemal'in ilk demeci çıkıyor. Mustafa Kemal bu demecinde mahalli müdafaa-i hukuk teşkilatlarının artık memleket ölçüsünde bir nitelik aldıklarını bildirir. Bu birleşmekten gaye vatanı ve milleti kurtarmaktır. Mustafa Kemal Paşa bu fırsatla şu iki teminatı da vermeye lüzum görür. İttihatçı değiliz, Hristiyan düşmanı değiliz. Ali Rıza Paşa hükümeti bir ara bulma hükümetidir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını padişah etrafında toplamaya kandırmak üzere Anadolu'ya Hurşit ve Fevzi Çakmak paşaları gönderir. Fevzi Paşa'nın Sivas'ta güç bir duruma düştüğü ve bu yüzden Erzurum'a doğru yola çıktığı hakkında İstanbul gazetelerinde haberler çıkar. Mustafa Kemal yeni meclisi Anadolu'da toplamak fikrini yürütemedi. Fransızlar Adana ve Hinterland'ını, Antep ve Maraş'ı işgal ettikleri sırada Padişah imparatorluğun son mebusan meclisini Fındıklı Sarayı'nda açacaktır. O günlerde akşam matbaasında otururken beni bir paşanın görmek istediğini haber verdiler. Kapıdan pırıl pırıl üniformasıyla damat Ferid'in divan-ı harp reisi Kürt Mustafa Paşa girdi. Bu adamın aynı zamanda Kürt Tali Cemiyeti'nden olduğunu biliyordum. Oturdu, akşam gazetesinde çıkan bir havadisi düzeltmek için bir şey yazdığını söyledi, bana bir kağıt uzattı. Yazı, Sadr-ı Sabık, Damat Ferit Paşa Hazretleri diye başlıyordu. Damat Ferit'ten de, Kürt Mustafa'dan da tiksinirdim. Biz öyle bir haine Hazretleri diyen yazıları gazeteye koyamayız dedim. Benim kararlı halimi görünce herhangi bir ağız çatışmasına meydan vermemek için gülümseyerek kağıdı aldı, kalktı gitti. Bir müddet sonra damat Ferit gene sadrazam, Kürt Mustafa yeniden divan-ı harp reisi olacaktı. Ben de ölmekliğim ve yaşamaklığım dilinin ucundaki bir kelimeye bağlı olan bu adamın karşısına çıkacaktım. 1920 Mart'ının 16'sına İstanbul'un işgaline yaklaşıyoruz. İstanbul'da 1919 yılının 16 Mayıs'ına İzmir işgaline kadar süren manevi çözülüş devriyle 1920 yılının 16 Mart'ındaki İstanbul işgaline kadar süren yeis içinde binbir umuda kapılma ve bir şey ismi konmayan, gökten mi ineceği, yerden mi biteceği bilinmeyen bir şey arama devri böyle geçti. Kuvayi Milliye tarihinin iç yüzünü bilmeyenler, biraz yukarıdaki Ali Rıza Paşa hükümeti bir arabulma hükümetidir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını padişah etrafında toplanmaya kandırmak üzere Anadolu'ya Hurşit ve Fevzi Çakmak paşaları gönderir. Fevzi Paşa'nın Sivas'ta güç bir duruma düştüğü ve bu yüzden Erzurum'a doğru yola çıktığı hakkında İstanbul gazetelerinde haberler çıkar. Fıkrasını şaşarak okumuşlardır. Çünkü onların Cumhuriyet kitaplarında okuduklarına göre Fevzi Çakmak Milli Savaş'ın temel direklerinden biriydi. Hikaye Mustafa Kemal'in nasıl yapayalnızdan yetiştiğini ve bazı karakter özelliklerini belirttiği için anlatılmaya değer. Fevzi Çakmak vatanını seven ve onun uğruna her zaman ölecek bir Osmanlı askeriydi. Mustafa Kemal'in ordu müfettişliği ile Anadolu'ya gitmesi tertiplerini hazırlayanlardan biriydi. Bir gün Genelkurmay Reisliği odasında Mustafa Kemal, Cevdet Paşa ve o baş başa verdikleri zaman İstanbul korkusuyla her şeyi feda etmekten bahis açılması üzerine harita üzerinde İstanbul'u göstererek bir nokta için elini bütün memleket üzerinde gezdirerek hepsini feda etmek diye haykıran oydu. Fakat Fevzi Çakmak kafa ve vicdan kuruluşu bakımından muhafazakardır. Padişaha ve halifeye bağlıdır. Mustafa Kemal'in Anadolu hizmetlerini de bu disiplin çerçevesi içinde görür. O gün ki Mustafa Kemal askerlikten ayrılarak bir ferdi millet olmuştur. Padişah ve halifeye karşı isyan bayrağı açmıştır. Fevzi Çakmak hiç şüphesiz ikiden biri arasında onu seçmez. Bir aralık Anadolu'da bulunan komutanlar da Ankara'yı değil İstanbul'u tanımaya davet edildikleri zaman Bursa ve Konya'da bulunan ikisi Mustafa Kemal'den ayrılmışlardı. Bunlar belli başlı ordu parçalarıydı. Refet Bey'in, General Refet Bele, bir baskınıyla Konya'daki kol ordu kumandanı kıtalarının başından alınmıştı. Sonradan bu kumandan dahi Fevzi Çakmak gibi Kurtuluş Savaşları'nda büyük hizmetler görmüştür. Fevzi Çakmak bir aralık padişahtan heyet-i nasıha vazifesini Anadolu'yu İstanbul'a itaat ettirmek ve Mustafa Kemal isyanından ayırmak için üstüne almıştır. Bunda yabancı devlet menfaatlerini düşündüğü pek uzaktan bile hatıra gelemez. Ona göre devlet ve vatan padişah ve halifesiyle bir bütündür. O bu bütünün parçalanmasında bir ölüm kaderi görür. Şimdi rahmetli Kazım Karabekir'in bir hatırasını dinleyiniz. Kazım Karabekir bu hatırayı 1946'da İstanbul Milletvekili seçildiği zaman Vali Lütfi Kırdar ve yanındakilere anlatmıştır. Fevzi Paşa dindar tanınmış, iyi konuşur, halk için pek cazibeli bir şahsiyetti. Sivas'a kadar bir hayli tesir yaparak gelmişti. O vakitler şahsi itibarından başka hiçbir kuvveti olmayan Mustafa Kemal bu yolculuktan kuşkulandı. Fevzi Çakmak'ı daha fazla dolaştırmayarak İstanbul'a geri göndermesini Kazım Karabekir Paşa'dan rica etti. Kazım Karabekir Fevzi Çakmak'a yolculuğunun faydasızlığını söyleyerek birlikte doğuya doğru yola çıkmışlar. Yolda Fevzi Çakmak Karabekir'e, "Sen vatansever bir askersin. Eğer Mustafa Kemal itaat etmezse onu padişah ve halifenin hükümetine teslim etmez misin?" demiş. Kazım Karabekir aynı olayı Ali Fuat Cebesoy'a şöyle anlatmıştır. "Fevzi Paşa bana, Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşalar muhteris ve menfaat düşkünüdürler. Dayandıkları sensin. Şunu bil ki eğer Mustafa Kemal başa geçerse ilk işi seni ortadan kaldırmaktır. Hatta en güvendiğin İsmet Bey, İnönü ve Samsunlu Şefik Bey de bu fikirdedirler. Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşaları yakalayıp İstanbul'a götüreceğim. Sen mani olma," demişti. Fevzi Çakmak işgal tarihine kadar İstanbul'da kaldı. İngilizler devlet merkezine de el koyarak vatanseverler arasında kendisini de tutacaklarını öğrenince Anadolu'ya sığınmaktan başka çare görmedi. Gizlice başkentten kaçtı ve Geyve'de Ali Fuat Paşa, Ali Fuat Cebesoy karargahına geldi. Hikayenin bu kısmını da Ali Fuat Cebesoy'dan ben dinledim. Cebesoy hemen bir telgrafla bu sığınma haberini Mustafa Kemal'e verir. Fevzi Çakmak'ın Kazım Karabekir'e söylemiş olduğunu bilmemekle beraber Heyet-i Nasıha macerasını unutmayan Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak'ın geri çevrilmesini ister. Cebesoy, İstanbul hükümeti Harbiye Nazırı'nın bu sığınması Anadolu'nun itibarını arttıracağını yazarak ısrar eder. Nihayet güçlükle kabul ettirir. Fevzi Çakmak Ankara'da tıpkı padişah ve halifeye olduğu gibi Mustafa Kemal'e bağlanmıştır. O bu defa da samimiydi ve şüphesiz düşündüğü tek şey artık düşman boyunduruğu altına giren padişah ve halifeyi kurtarmaktı. İnsanlar üzerine hiç hayal yapmayan, realist ve işini bilir Mustafa Kemal kendisini hükümet reisliğine kadar çıkarmıştır. Sonra da ölünceye kadar Genelkurmay Başkanlığında tuttu. Fevzi Çakmak devletin ve görevinin adamıydı, muhafazakardı. Devrimlerden hiçbirinin taraflısı olmadığını bilirdik. Genelkurmay Başkanlığından ayrılıncaya kadar eski yazıyı kullanmıştır. Atatürk belli başlı devrim kararlarını verdikten sonra bir defa pek sevdiği Diyanet İşleri Reisi Hoca Rıfat Efendi'yi çağırıp onu tatlı dille kandırır, sonra "Şimdi Mareşal'e gidelim," derdi. Biri camilerin ve hocaların, biri ordunun başındaydı. Yüzümüze karşı bir şey demez, fakat biz ileri hareket takımına kem gözle baktığını hissederdik. Fevzi Çakmak'ın geri düşünüşlülüğü yasak bölgeler sisteminde kendini gösterir. Bir defa Antalya valisi Haşim İşcan'la beraber Finike'ye doğru gidiyorduk. Bir yeni yol yapılıyordu. Vali, "Bu yolu kaçırıyorum," demişti. Sonra açıkladı. Fevzi Paşa kıyıdan içeriye doğru yol yapmayı yasak etti. İtalyan taarruzuna yardımı olur diye. İzmir bir yasak bölgeler hapsi içindeydi. Pek verimli birçok ziraat toprakları nüfussuz kalmıştı. Hatta bir gün oradaki komutana, "Canım paşam, uğraşsanız da İzmir'e biraz nefes aldırsanız," diyecek oldum. Tıpkı Fevzi Paşa gibi düşünen komutan, "Benim fikrimce asıl yapılacak şey İzmir'i bu körfez dışına çıkarmaktır," cevabını vermişti. "Ama unutuyorsunuz ki millet Erzurum'dan buraya kadar işte bu İzmir'e kavuşmak için kanını akıta akıta koştu geldi." Mimar Jansen, İzmir tersanesinin kaldırılmasını ve şehrin denize açılmasını teklif etmişti. Bir defasında Başbakan Celal Bayar'la birlikte İzmit'e gittiğimizde bunu kendisine hatırlattım. Yanımızda bulunanlar, "Ne diyorsunuz beyefendi? Fevzi Paşa Hazretleri diyorlar ki, kağıt fabrikasına başka bir vilayette yer bulunuz. Onu da yasak bölge içine alacağım." Bütün İzmit körfezi boğuluyordu. Mustafa Kemal'in emri ve baskısı üzerine Yalova serbest bırakılarak İstanbul'a bağlanıp imar edilmeye başlanması üzerine, "Yapınız, yapınız. Ben Yalova'nın 10 kilometresine bir top koyunca masraflarınızın ne kadar boşa gittiğini anlarsınız," demişti. Medenice manasıyla yaşamaktan, imardan ve dünya zevklerinden bir şey anlamazdı. Bir lokma bir hırka ruhluydu. Demir ve çelik endüstrisini Karabük'e sürdüren, zekası yontulmuş mühendis ve ihtisas adamlarının maddi manevi ihtiyaçları nasıl bir çevre arayacağını düşünmeden, Kırıkkale'deki bozkır gurbetlerinde fabrikalar kurduran odur. Hatta İktisat Bakanlığı, Karabük'te kurulmaktansa demir ve çelik endüstrisine başlamamak daha doğrudur diye söylemesi üzerine, Fevzi Paşa Atatürk'e, "Demir ve çelik yapmak için benim ölümümü bekliyorlar," diye haber yollamıştı. Atatürk önce Bakan Celal Bayar'a, "Rica ederim telefona gidiniz ve kendisine demir ve çelik endüstrisinin Karabük'te kurulacağını haber veriniz," demişti. Orduyla pek ilgilenen ve terakkiperverler muhalefetinden önceki komutanlar vakasından beri dikkat kesilen Atatürk, harpte kendisi başkomutan olacağını düşündüğüne göre, barışta askeri kuvvetlerin başında tamamıyla güvenilir bir şahsiyet bulundurmak istemişti. Zaafı bundandır. Rejim Fevzi Çakmak'ı gerektiğinden çok fazla ordunun başında tuttu. Aydın general ve subaylar eski anlayışlara bağlılık yüzünden ordunun pek geri kaldığından daima şikayetçiydiler. İspanya İç Savaşı sırasında kendisinin, "Harpte tankın ve uçağın büyük değeri olmadığı sabit olmuştur," dediğini yakınlarından duyarak içimiz yanıyordu. "İnşallah çakmak devrinde bir harbe tutuşmayız," diye dua ediyorduk. Nihayet emekli yaşı geldi çattı. Uzatma imkanları da tükenince İnönü kendisine emekliye ayırtmak zorunda kaldı. Fevzi Çakmak küstü. Ordu onun malı gibi bir şeydi sanki. Kolundan yakalanıp ana baba yuvasından atılmışa döndü. Kendisini ziyarete gelen devlet reisine gitmedi. İlk muhalefet hareketleri meydana gelince de içinde bu kinle harekete geçti. Ankara'dan İstanbul'a bir gelişinde Beykoz'a uğramıştı. Kahvede toplanan halka şöyle diyordu: "İstanbul işgalinden sonra vatanı kurtarmak için Anadolu'ya buradan hareket ettiğim zaman, 16 Mart'tan sonra Ankara'ya gelmekten başka çare kalmadığını gören ve Saffet Arıkan'la arkadaşlarına katılarak Ankara'ya gelen İsmet Bey, İnönü, Atatürk'ün bana anlattığını yukarıda söylediğim gibi 19 Mayıs'tan önce yeni evlendiğini ileri sürerek Anadolu'ya gelmek teklifini reddetmişti. 1920'de bir defa Ankara'ya gelmiş, fakat Ali Fuat Paşa, Cebesoy'dan dinlediğime göre Mustafa Kemal kendine soğuk davranmıştır. Atatürk'ün kendisiyle birlikte yürümeyeceğini bildiği şöhretlere karşı yeni prestijlere ihtiyacı vardı. Fevzi Paşa ile İsmet Bey onun çok işine yaramışlardı. Bir ikinci adam olarak çalışma ve kültür bakımından en iyisi şüphesiz İnönü'ydü ve Fevzi Paşa da o da tam hizmet tipiydiler. Hatıralarını anlattığı sırada Atatürk'e bir sual sormuştum. "Kuvayi Milliye'ye katılıp katılmamak, erken veya geç katılmak bir zamanlar Ankara'da başlıca tartışma konusu olduğunu söyleyerek, 'Bu meselede yalnız siz hoşgörür davranıyorsunuz. Hatta size karşı İstanbul'da cephe almış olanları bile affetmiştiniz.' dedim. Bakışları eski hatıralara doğru uzaklaşarak ve sislenerek, "İnanmayanlar da inananlar kadar haklıydılar. Ben Erzurum'dan İzmir'e sağ elimde tabanca, sol elimde sehpa öyle geldim demişti. Nutkunda ordunun kuruluşuna, hatta belki de Sakarya zaferine kadar süren devrin hikayelerini okurken hala ruhum ürperir. Kitabın gerilla bölümünde hikayelerini dinleyeceksiniz. Birinci Dünya Harbi'nden çıktığımız vakit Anadolu dağları asker kaçakları ve haydut çeteleriyle doluydu. Mütareke ile beraber hele Karadeniz kıyılarında Hristiyan çeteleri türediği için bunlara karşı Müslüman halk silahlanarak harekete geçmişti. Yunanlıların İzmir'e çıkması üzerine yer yer milli kuvvetler de kurulunca Anadolu'nun ne hale geldiği kolayca anlaşılabilir. Bitkin halk bir yandan düşmanın, bir yandan bu silahlı kuvvetlerin baskısı altında bezmiş haldeydi. Düşman vurur, dost vurur. Köyler, kasabalar haraç altındadır. Halifeci gelir, şüphelendiğini ipe çeker. Birkaç silahlıyla bir dağ başını tutan herkes başına buyruktur. Ne kanun bilir, ne devlet, ne kongre tanır. Bu tam tavaifi mülük kargaşasıydı. Lider Mustafa Kemal, mahalli müdafaa-i hukuk kuruluşlarını Ankara'da Millet Meclisi içinde kaynaştırıncaya kadar pek çetin günler geçirmiştir. Asker Mustafa Kemal, çeteleri ve milli kuvvetleri nizamlı bir ordu içinde yoğurup komutası altına alıncaya kadar aynı çileyi dolduracaktır. Anadolu'da askeri kıtalara komuta edenler, Mustafa Kemal rütbelerini bırakıp üstünde vatandaşlıktan başka sıfat kalmadığı zaman, gene onunla işbirliği ettikleri için Kurtuluş Savaşı'nın şereflerine hiç şüphesiz ortaktırlar. Fakat Mustafa Kemal'in şef tanınması hayli güç olmuştur. Ama o lider mizacıyla doğmuştu. Lider vasıfları edinerek büyümüştü. Hiçbir zaman en küçük rütbesinde bile sıra adamı olmamıştı. Karar vermek zamanı gelinceye kadar büyük bir sabır gösterir. Yenilmeyecek şartları zorlamaz. İlk zamanları makam-ı mukaddes-i hilafeti düşman esaretinden kurtarmak, vatanı ve milleti kurtarmak gibi dilden düşürmediği sözler arasındadır. Erzurum ve Sivas kongrelerine adeta milli meclisler önemi verdirmiştir. Heyeti temsiliye, halk iradesini belirten bu kongrelerin hükümeti demektir. O kendisi heyeti temsiliyenin reisliğine de bir devlet reisliği önemi verdirmekte gecikmez.